Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Taharet konularından bir tanesi de mesh konusudur. Mesh var, bir de mest diye Türkçe'de bir deyimimiz var. Mest, bot gibi ayağa giyilen, genelde soğuğa karşı kullanılan bir giyecek çeşididir. Veyahut da ince bot da diyebiliriz. Buna Türkçemizde mest deniyor. Mest üzerine ve vücuttaki yara kırık çıkıkta yapılan sargı üzerine mesh yapmak, mest üzerine mesh yapmak, abdesti ve guslü birinci dereceden ilgilendiren mesele olduğu için bütün fıkıh kitaplarında mesh konusu abdest gibi, usul gibi anlatılan konulardandır. Özellikle ayaklara giyilen ince bot gibi olan ve huf denen giyecek çeşidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da vardı. İcma ile sabit konulardan birisidir. Ayaklara mesh etme konusu. Yani mest giymek dinin caiz gördüğü ya da dinin ilgilendiği konular arasındaki meselelerdendir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh mest ile ilgili, yani mest giyip üzerine mesh etmekle ilgili konuyu ashab-ı kiramın çok yoğun bir şekilde ilgilenmesine, yani ayağı yıkamak yerine meste mesh yapmanın dinden olduğu konusunu incelerken, bunu inkar eden birisinin küfründen tereddüt edeceğini söylüyor. Neden? Yani mest giymek ve üzerine mesh etmek farz değil, vacip değil. Yani Müslüman ayağı üşürse veya başka bir nedenle ayağına mest giyip üzerine mesh edebilir. Sadece bu bir ruhsattır. Yani Müslümana getirilmiş bir kolaylıktır. Bu kolaylığın illa kullanılması, kış günü mest giymeyen, ayağını yıkayan vebale girer diye bir şey yok ortada. Ama böyle bir ruhsatı ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, onların bildiğini, din olarak caiz şeylerden gördüklerini kaydettiğimize göre, Müslüman mest giyilir mi şeklinde bir tereddüt etse ya da dinde böyle bir şey olmaz, herkes ayağını yıkasın gibi olsa, elimizdeki hadis-i şerifler o kadar yaygın hadis-i şerifler ki, çok hadis-i şerif var ve sahih hadis-i şerifler var. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh insanın küfre girebileceğinden tereddüt ediyor. Mest giydi giymedi diye değil. Öyle bir şeyin ashab-ı kiramın konusu olarak, ashab-ı kiramın gündeminde bulunan bir mesele olarak bizim de elimizde var tarzından. Her halükarda gerek soğuk nedeniyle veya tıbbi bir nedenle veya başka bir nedenle, yani tıbbi soğuk olmayan bir nedenle Müslüman mest dediğimiz ayakkabı türü şeyi giyerse şartlarına uygun olarak abdest alacağı zaman bu abdesti mestlerini çıkarmadan onların üzerine mesh ederek tamamlayabilir. Soğuk belli bir neden, tıbbi bir özür de belli bir neden, üçüncü neden ne olabilir? Soğuk ve tıbbi bir gerekçe olmadığı halde, misal, bir bayanın yolculuk veya mübah bir iş ortamında bulunduğunu kabul edelim. Ayaklarını çıkarıp lavaboya kaldırıp yıkamakta zorlandığını, bu nedenle de abdesti onun için zor olduğunu düşünelim. Soğuk gibi bir neden olmadığı halde, tıbbi bir gerekçe olmadığı halde mest giyeyim, ayakkabımı çıkarmaktan kurtarırım deyip mest giyse ve onun üzerine mesh etse, bu da sıcak bir mevsimde bile olsa, tıbbi bir gerekçesi olmasa bile, bu Müslümanın yaptığı işin caiz olması sonucunu doğuruyor. Çünkü dedik ki sadece tıbbi özürden dolayı giymek gerekmiyor buna. Hatta varsayım olarak telaffuz edelim. Diyelim ki üşeniyor ayağını yıkamaya da bunun için mest giyiyor. Bu da caiz olabilir. Yani ayağını yıkamaya üşendiğinden dolayı mestlerini giyiyorsa, mest giyme şartları da biraz sonra zikredilecek olan şartları da yerini buluyorsa bir sakıncası yok. Yani meselemiz mestler bir zaruretten dolayı caiz olan değil, tabii bir şekilde caiz olan Allah'ın ruhsat olarak kullarına lütfettiği, şeriatının kolaylığını gösteren hususlardan biridir. Ciddi bir şekilde yaygın hadis-i şeriflerle sabittir. Ashab-ı kiramın bu konuda icmaının olduğu söylenmektedir. Erkek, kadın fark etmiyor. Yolculuk halinde olabilir, mukimken olabilir. İhtiyaç var veya yok. Özellikle bu kaydı koydu. Yani bunun için bir soğuk vesaire gibi bir ihtiyaç olabilir veya olmayabilir. Her halükarda mest giymek, Türkçemizde bahsettiğimiz mest giymek ve üzerine mesh etmek şeriatımızın getirdiği kolaylıklardandır. Mest giymenin caiz olması için belli şartların yerini bulması lazım. Yani her ibadette şarttan söz ediyoruz. Şartları oluşmamış ibadet ortaya çıkmaz. Namazın da şartları var. Nedir namazın şartları? Abdesti yerine gelecek. O vakti olacak. İşte vesaire, kıbleye dönülmüş olacak. Ondan sonra namaz diye bir ibadet gündeme gelebilir. Vakti gelmemişken, öğlenin bir saat varken öğle namazından söz edilemez. Öğle namazına hazırlıktan söz edilebilir. Aynı şey mest işi için de geçerli. Mestin de kendine göre şartları var. Bu şartlar yerine gelirse eğer mest giymek caiz olur. Üzerine de mesh edilebilir. Birinci şart, mest giyebilmek için abdest almış ve o abdestte ayakları yıkamış olmak gerekir. Abdest almadan, abdestli değilken, yani ayakların da yıkandığı bir abdest alınmadan mest giyilirse, bu mestin bir değeri yok. o mest üzerine mesh edilmeye müsait değildir. O zaman önce normal ayakların da yıkandığı abdest alınır. Abdestli iken mest dediğimiz giyecekler giyilir. Ondan sonra mest ile abdeste devam edilebilir. İkinci şart, mest giyip üzerine mesh edebilmek için ikinci şart, mest dediğimiz giyeceklerin adını ayakkabı, bot, çorap gibi ne isim veriyorsak artık, bunların ayak topuklarını aşacak büyüklükte olmaları gerekir. Yani ayakkabı hacminden biraz daha yüksek, az bir bot gibi, ince ya da kısa bot gibi diyelim, kâp kemiği dediğimiz topuğun üstündeki sağa ve sola çıkıntı olan bölümü örtecek düzeyde olması lazım. Yaklaşık olarak yani bir rakam beyan etmek doğru değil. Herkesin kendi ayağı farklı. Yerden 10 santim yüksek kadar yükseklikte bir ayakkabı çeşidine mest diyebiliriz. Ama daha doğal ifadeyle topukların üstündeki kâp kemikçiği dediğimiz kemiklerin örtülmesi lazım. Giyilecek nesnedeki şartımız. Üçüncü şartımız, Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh mezhebine göre konuşuyoruz. Yürünebilir nitelikte olmalı bunlar. Böyle cıvık, naylonumsu, cebe konup katlanabilecek çorap gibi olan şey mest olarak giyilip üzerine mesh edilmez. Dördüncü şart, neyin şartı? Abdest ibadetinin mest giyilerek ve onun üzerine mesh edilerek yapılabilmesi için dördüncü şart, bu giyilen mestlerin, bot gibi neyse artık, bunların sağlam olmaları gerekir. Yırtık olmamaları lazım. Bu tip giyeceklerdeki sağlamlık ölçüsü, insanın kendi üç küçük parmağının girebileceği kadar yırtığın olmamasıdır. Yani mestin toplamında, giydiği mestin toplamında insan o mesti giyen kişinin üç parmağını sokabileceği kadar yırtık olması halinde onlar mest sayılmazlar. Yürümeye müsait olacak ve yırtık pırtık olmayacak. Ve beşinci şart, yukarıdaki şartların bir benzerini ya da şey yapıyor, ayağı örtmüş, kapatmış olacak. Yani ayak içinde böyle bol duruyor olmayacak. Yani nasıl diyelim, ayağın şeklini alan bir şey olacak. Bu da tabii ayakkabı gibidir. Yani bir kutunun içine, insan plastik bir kutunun içine ayağını koysa, üşümemek için, abdestliyim nasıl olsa, işte bir ambalaj kutusu plastik var, tamam sağlam, diğer şartlar uyuyor. O arada da zaten masada oturuyorum, ayağımı o kutunun içine koydum, kutuyu da bantladım, ayağımda üşümesin ayağım diye mesela. Sonra da abdest alırken de onun üzerine mesedeyim desem olmaz. Çünkü ayağın şekline göre bir şey değil. Ayağın tabanının ve boyutunun şekline göre bir giyinmiş bir şey olacak ki ona mesh etmek caiz olsun. Yine Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin mezhebindeki fıkıh kurallarına göre su emen bir şey olmayacak. Su emmeyecek. Yani onunla ıslak bir yere bastığında ayakların su almamış olacak. Yoksa deri bile aslında su emer. Yani suda tutsan deri de suyu emer. O kastedilmiyor tabii. Ya mesela bir ıslak tabana basıldığında hemen çorap gibi suyu içeri emmeyecek. Bu da şartlardan. Bir başka şartımız, mest giyecek birisinin ayağı tam olacak. Mesela ayağından bir kaza nedeniyle veya bir hastalık nedeniyle ayağının ön kısmı kesilmiş, sadece topuğu olan birisi mest giymez. Giyerse o mest mesh edilecek bir mest olmaz. Şimdi bu şartlar yerine getirilmiş haliyle bir Müslüman mest dediğimiz giyeceği giyer. Ne dedik? Abdestli iken giyer. Bu abdestli iken giydikten sonra Müslüman mest giymiştir. Bu mest evinde otururken 24 saatliğine giyilir. O 24 saatlik zaman zarfında ne kadar abdest alırsa alsın, sadece abdestten konuşuyoruz. Ne kadar abdest alırsa alsın, mestini çıkarıp ayağını yıkaması gerekmez. Gusül gerekecek bir pozisyon olduğunda, bu sefer mestlerin çıkarılması gerekir. Çünkü mestler, abdeste ayağın yıkanmasına kolaylık içindir. Gusül için değildir. Demek ki Müslüman evinde misafir olarak oturduğu zaman, misafir olmadığı zaman 24 saat mest dediğimiz giyeceği giyer ve abdesti geçerli. Yolcu Müslüman, seferi Müslüman yani. Gerek yol esnasındaki seferilikten dolayı ve gerekse gittiği yerde 15 günden az duracağı için seferi olan Müslüman mestlerini 72 saat çıkarmadan giyebilir. Bu 3 gün demektir. Müslüman 3 gün hiç mestlerini ayağından çıkarmadan mest giyebilir. Öyle mesela mestleriyle yatıp uyuyabilir. Sabahleyin kalktığında o arada abdesti bozulmuş olsa bile yine ayaklarını, yani sabahleyin kalktım diye yeniden tazelemek gerekmiyor. 72 saat ister uyusun, ister yolda olsun, ne olursa olsun mest ayağından çıkmayabilir. Mestler gerek 24 saat dediğimiz ve gerekse 72 saat dediğimiz sürede ne zaman başlıyor mest süresi? Mestin ayağımızdaki giyiliş süresi ne zaman başlıyor? Burada ince bir husus var. Mest aletini, giyeceğini ayağımıza giydik. Ne zaman giydik? Abdest aldıktan sonra şüphesiz. Yani ayağımızı yıkadık, mestlerimizi giydik. Süre başlamadı henüz. Örnek verelim. Sabah 9'da abdest aldık, mestlerimizi giydik. Henüz o mestlerin üzerinde mesh etmedik tabii. Çünkü biz normal abdest aldık. Ama mestlerimi giymeye de karar verdim. Henüz sürem başlamadı. 24 saatlik süre. Devam ediyorum, ediyorum, ediyorum. Saat 11'de abdestim bozuldu. Abdestimin bozulduğu dakika saat 11 ise mestlerin süresi de başlamış oldu. Bir dahaki 11'e kadar, yani 24 saat sonrasına kadar bu mestler üzerine mesh etmem caizdir. Demek ki ayağıma giydiğim süre değil, onu ayağıma giydikten sonraki abdestin bozulduğu dakikadan itibaren 24 saat sayıyoruz. İki hususu belirtmemizde fayda var. Birincisi, bu saat tespitinde ulema arasında farklılıklar var. Ben Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin mezhebindeki farkı esas alarak söyledim. Bu saat böyle başlıyor. İkincisi,
Çok mu önemli 15 dakika, 20 dakika? Zaten akşam çıkarıyorum, 5-10 saat yine giyiyorum. Düşünmeyelim. Bilhassa yolculukta çok önemli bir sorun bu. Yani 72 saat 15 dakika önce dolduysa veya 1 saat sonra dolduysa, yolculukta 2 rekat namazın çok zor, sıkışık olduğu, abdestin sıkışık olduğu, bilhassa soğuk yerlerde ayakkabı çıkarmak, mesh çıkarmanın kolay olmadığı yerler için düşünelim. Bir de mesela biraz sonra örnek olarak göreceğiz. Askerlik yapan birisi ya da benzeri bir görevi olan. İlla askerlik şart değil. Sahrada çalışan, dağlarda işte bir dağ kazımında, tünel kazımında çalışan birisi botları üzerine mesh yapabilir. Botlarını mesh olarak kullanıp bot üzerine mesh yapmak caizdir kadın veya erkek. Dolayısıyla yani onların üzerine mesh yapıyor. Namaz vakti de üstündeki çamuru, pisliği temizliyor. Çünkü temizlemede ne demiştik? Sürtünme bir temizlik çeşididir. Ayakkabıya ne kadar necaset bulaşırsa bulaşsın, yol yürüdükçe o necaset temizlenir. Sürtünme temizleme nedenidir çünkü. Namaz kılacağı zaman botlarını o niyetle abdestliyken giyen birisi botunun üzerine mesh yapar. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü bot meshin yani gerektirdiği şartları kat kat barındırıyor. Ayağa giyilen mesh dediğimiz şeyden çok daha kaliteli. Meshin üzerine mesh yapılıyorsa botun üzerine defalarca yapılır. Mesela bir yürüyüşe çıkılmış, dağ yürüyüşüne çıkılmış, botlar giyilmiş bu arada. Onlar mest gibi kullanılıp üzerine mesh edilerek çok rahat namaz kılınır. Biz tabi namaz deyince evde halının üzerine seccade sereceğiz. Seccadenin üstünde de iyice onu silkeleyeceğiz, tozlar olmasın. Böyle nazik namaza hep alıştık. Namaz dediğin dağda, bayırda, çimende, çayırda her yerde kılınır. Ve namaz odur aslında. Yani yemyeşil çimenlerin üstüne halı serip de halının üstünde namaz kılmakta bir miktar komiklik var. Asıl namaz zaten toprak üzerine alnını koymaktır. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Mescid çamurdu da rica ettiler aleyhisselam efendimize çakıl döşeyelim bunu dediler de güya işte düzgün çakıllar buldular, mescidi döşediler. Çamurlanmasın üstleri diye. Yağmur yağınca çok çamur oluyormuş. Yani asas namaz böyledir. Binaenaleyh botla namaz kılınır deyince insana böyle bir değişik düşüyor. Botla hiç namaz olur mu? Hayır. Temizlik konusunda ne dedik? Sürtünme, sürtme de bir temizlik çeşididir. Yani ayağın zaten botun altı genelde kirleniyor. 5 kilometre yol yürünmüş bir botta kirlilik kalmaz. Namaz kılacağın zaman eğer bir çamur vesaire varsa onu da ayağının altıyla sert bir zemine sürttün mü temizliktir. Zaten bir pislik görülmeyen çamur türü de pislik değildir diye daha önce tespit etmiştik. Yani toprak pis değil, toprak temizdir. Üzerinde necaset izi olan bir toprak için pis diyebiliriz. Buraya neden geldik? 24 saat veya 72 saat mest üzerine mesh yapılır dedik. Ne zaman tespit edeceğiz bu 24 saati, ne zaman başlatıyoruz? Abdestliyken giydik. Abdestliyken giydikten sonra başlatmadık. O abdestimiz, mestleri giydiğimiz abdestimiz bozulduğu an saati açıyoruz, 24 saat. Evde belki çok önemli değil bu. Yolculukta çok önemli, evde de çok önemli aslında. Ayağına su vurması sakıncalı olan veya işte başka bir nedenle ayağındaki mest veya mesh ettiği başka bir şeyi çıkaramayacak durumda olan için de bu 24 saat çok önemli olur. Sabah namazına yarım saat kala namaz kılacaktı. Süresinin bitmesi başka bir şey, namazdan bir saat sonra bitmesi başka bir şey. Bu sebeple bu saati fukaha önemli tutmuşlardır. Allah onlara rahmet eylesin. Dedik ki mesh yapacağımız mesler giyiliyor. Üzerine mesh ediyoruz ve bu %100 abdesttir. Ashab-ı kiramın icmaiyle. Hadisi şeriflerde, sabit. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir ayet yok. Ama ashab-ı kiramın icmana neden olan hadis-i şerifler var. Çok da hadis-i şerif var. Peki, bu ne zaman bozuluyor mesh yaptığımız ibadetimiz ne zaman bozuluyor? Abdest bozulunca bozuluyor. Çünkü nasıl abdest aldık, ayağımızı yıkadık, abdest bozulunca ayağı yıkamamız da geçersiz oldu. Biz ayağımıza mesh etmiştik. Abdestimiz bozulunca o mesh de abdestle beraber gitti. Yeniden abdest aldığımızda yeniden ayağımıza mesh ediyoruz. Süresi hala devam ediyorsa. İki çok önemli burada. Gerek botlar ve gerekse mest dediğimiz şeyler ve gerekse işte onun yerine ne giyiliyorsa, bir tanesi ayaktan çıkarıldığı an mesh gider. Ayaktan çıkarıldı mı bu bitti. Yani ayağın kaşındı çıkardın veya işte bir yere takıldı çıktı. Nedeni ne olursa olsun. Fermuarı vardı, fermuarı açıldı. Ayaktan çıktığı an mesh bozulur. Ne yapılacak? Yeniden abdest alınacak, ayaklar yıkanacak. Üçüncüsü, şartlardan birinde ne demiştik? İçine su almayacak demiştik. Üçüncü şartı. Özellikle Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin içtihadında. Eğer ayağımız ıslanacak kadar su aldıysa meslerimiz, su sızdırdıysa yine mes dediğimiz alet ayağımızdan çıkmış hükmünde sayılıyor. Ve dördüncü şart, tabii olarak hepimizin anlayacağı, süresi bitince. Çünkü mesh yapılan nesne 24 saat veya 72 saatliğine giyilebilmektedir. Dolayısıyla bu süresi bittiğinde ayağımızda böyle bir alet yok demektir. Ne anlama geliyor meshin bozulması? Yeniden lavaboya gidip abdest alma anlamına geliyor. Bu dört şey gerçekleştiği zaman. Burada bir iki meseleye temas etmemiz lazım. Birincisi, Ebu Hanife'nin mezhebindeki içtihatlardan ve fukahanın bir başka önemli bölümünün de, hatta cumhurun söz edilebileceği içtihattan, erkekler sarıkları üzerine ve kadınlar erkekler çorapla mesh yapamazlar. Bu mesh konusu sadece mestleri ilgilendirmiyor. Biraz sonra göreceğiz. Yara veya tedaviden dolayı da sargı üzerine mesh yapmak mümkündür. Burada mesh konuşulduğu için sarık da devreye giriyor. Mesela sarık var kafasında. Aynı şekilde kadının da başörtüsü, kadının sarığı gibi. Tabii erkeklerin sarık sarmalarının İslam örfünde ciddi bir kıyafet, din değil örf olarak ciddi bir kıyafet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiyesi, bu namazla ilgili bir ibadet değil. Yani namazın şartlarından biri değildir sarık. Namazla ilgisi yoktur. Müslüman heybetiyle, Müslümanın vakarıyla ilgilidir sarık. Namaz da o vakarı taşıyarak Rabbinin huzurunda durmayı mucip bir ibadet olduğu için namaz sarıkla kılınır. Yoksa namazla ilgili sarık kullanmayı tavsiye eden sahih veya zayıf bir hadisi şerif yoktur. Çok ileri derecede, mevzuluk derecesinde bir hadisi şerif vardır sadece. Fukaha onu da itibara almamışlardır. Ama sarık müminin vakar kıyafetidir. Şimdi sarık üzerine başı meshetmek yerine sarığı meshetmek caiz midir? Hanefi mezhebinde caiz değildir. Aynı şekilde eldivenlerle de eldivene de meshedilebilir mi? O da eldivene de meshedilemez. Tabi eldiven giyen zaten abdest nasıl alacak başka türlü diyeceğiz de sol elini mesela eldivenle tutuyordur. Sol elinde bir hassasiyet var diye. Tıbbi bir gerekçe değilse onu mesh edemez. Burada bu asırda çok yaygın önemli bir mesele olarak çorapları mest gibi kullanmak. Yani çorap üzerine mesh etmek mümkün müdür sorusuna cevap verelim. Birinci A maddesi Ebu Hanife'nin başını çektiği cumhur ulemanın kanaatine göre çoraplar altları derili yani mestleştirilmiş ya da ayakkabı gibi yolda yürümeye müsait böyle keçi tüyünden filan örülmüş gibi böyle koyduğun zaman bot gibi duruyor. Öyle bir kalın çorap değilse çorap mest gibi kullanılmaz. Bu önemli bir husus. Cumhur ulemanın görüşü budur. Çorap mest gibi kullanılamaz. Caiz değildir. Yani çorap üzerine mesh yapılmaz. Mest ne dediysek deminden beri o niyetle kullanılmaz. Ancak bir ilmi hakikat var ortada. Ulemamızın, başta Hanbeli ulemasının başı çektiği bir grup da normal çorapların mest gibi niyetle giyilmesi halinde kullanılabileceğini, üzerine mesh yapılabileceğini söylemişlerdir. Demek ki iki ayrı görüş var burada. Bir cumhur ulemanın görüşü var. Cumhur ulema ile ne kastediyoruz? Yani 100 alim varsa, bunların 90'ı bir tarafa toplanmış bir görüş belirtiyorlarsa, böyle bir rakamımız yok kaç kişi içtihad etti etmedi de, sayısal olarak anlamak için örneklendiriyoruz bunu. 100 müçtehit varsa, bunların böyle göz çokluğu 90, 85, 95 gibi bir rakamı bir aradayken, fukaha, cumhur-u ulema, yani alimlerin yoğunluğu, yoğunluk tarafı, %51'i değil. Yani demokratik bir sayım tarzı değil bu. Böyle yoğunluk. %51 gibi bir rakam değil de %85, %90 gibi kahir ekseriyet olan tarafına cumhur deyimi kullanılıyor. Bu cumhur uleması çorap üzerine mesh yapılamaz demişlerdir. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu içtihat farklılığı nereden kaynaklanıyor? Gerek ashab-ı kiramın, gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesh etmesiyle ilgili ayrıntılara bakıyorlar. Bu ruhsatı nerede kullandılar? İşte filan mesh denen alette kullandılar. O mesh'te bakıyorlar. Bu üstünde yürünebilecek bir kıvamda deriden veya başka bir şeyden yapılmış bir malzemeydi diyorlar. Çorabın üzerine mesh yapılabileceğine dair sahih olduğuna inandıkları bir delil de göremiyorlar. Diyorlar ki caiz değildir. Öbür ulema, Allah onlardan da razı olsun, bakıyorlar ki bu bir ruhsattır. Yani mümine rahatlık ruhsatıdır. Bu ruhsatta illa deriden yapılmış ve şu kıvamda bir giyecek çeşidi olacak diye bir sınırlayıcı nas da bulamadık biz diyorlar. Madem Allah Teala böyle bir ruhsat müsaade buyurdu, o zaman bunun biz bu ruhsatı burada da kullanabiliriz diyorlar. Her halükarda biz meseleye nasıl bakacağız? Hanefi mezhebine müntesipsek eğer, Şafii mezhebine müntesipsek davvalleştirmeyeceğiz işi. Ama filan Müslüman Hanbeli mezhebine müntesiptir. Hanbeli mezhebinde de onun çorabına ruhsat verilmiştir. Dolayısıyla bu Müslüman bunu o ruhsatı binaen yapıyordur. Bu Müslüman vay ayağını yıkamadı diye üzerine çullanmamız caiz değildir. Neden? Bu indi zevke göre, keyfe göre uygulanmış bir şey değil. Bir içtihada binaen yapılıyor. Ve burada bir laubalilik, suistimalde söz konusu değilse mesele yok demektir. Bu konuda bir ayrıntı daha var. Özellikle istihaza halinde olan, yani aybaşı kanamasının üstünde çok yoğun kanama geçirdiği için özürlü dediğimiz, hanımlar için geçerli bir şey özellikle söylüyorum, özürlü durumunda olan veya başka nedenle özürlü durumunda olan hanımlar, ne dedik? Her vakit abdest almaları gerekiyor. Özürlü hükmünde oldukları için. Şimdi bunlar her vakit abdest alacakları için yoğun bir abdest almaları gerekiyor. Bir bu bakımdan, bir de bunlar özürleri bilhassa istihaza kanından dolayı, yani aybaşının çok yoğun olmasından dolayı özürleri sürekli olması hasebiyle mest giyebilirler mi diye sorduğumuzda cevap olarak mest giyebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Bilakis onlar için daha büyük bir rahmettir bu. Yani sürekli abdest alacaklar. Eğer mest bir Allah'ın ruhsatı, şeriatının kullarına kolaylığı ise herhalde herkesten önce bu özür sahiplerinin bu kolaylıktan, rahmetten istifade etmeleri uygun düşer. Burada dersimizin başında dedik ki meselemiz, yani mesh meselesi iki başlıklı bir meseledir. Mestlere mesh etme meselesi var. Bir de yıkanacak bir organa mesh etme meselemiz var. Biz mesh deyince hep mestlere mesh etmeyi konuşuyoruz. Yaygın bu olduğundan dolayı, yoksa mesh, mestlere mesh etmek, yıkanacak bir organı yıkamak mümkün olmadığı için Müslümanın yıkama yerine mesh etmesi diye bir şey var. Şimdi bunu biz umumen kırık çıkıklarda doktorların kırık çıkığı alçıya alması gibi bir örnekte görürüz hep. Tıp gelişince suyun belli yerlerde insanların kullanmaması gerektiği şeklinde bir ikaz karşımıza çıkıyor. Mesela bazı, bilhassa bayanlarda yaygın olan ve belli bir sert çorabın ayakta işte en az 20 saat çıkarılmadan giyilmesi gerektiği bir hastalık çeşidi var. Her halükarda tıbbi bir nedenden dolayı, tıbbi bir nedenden dolayı ve benzeri tıp sayılabilecek bir nedenden dolayı Müslüman abdeste veya gusülde yıkaması gereken yeri yıkamakta zorlanacak olursa, doktor ikazından dolayı ya da doktorun ikazına gerek yok. Mesela filan merhemi sürüyor. Bu merhem 15 saat vücutta kalması lazım diyor. Ya da suyu değdirince o da görüyor ki alttaki ağrıları azmaya başlıyor. Yani illa doktoru, doktor raporu, heyet raporu gerekmiyor. Çünkü Müslümanın kendi tecrübesi, çektiği sancısı da bir tür onun doktor raporu gibidir. Müslüman bu durumda ne yapar? Vücudunun tamamında böyle bir sıkıntı varsa, vücudunun çoğunluğu böyleyse, arızalıysa, teyemmümde ne kural koymuştuk? Teyemmüme başvurur demiştik. Çünkü onun için su kullanmakta sıkıntı var. Eğer tamamı vücudun böyle bir arızayla müptela değilse, o zaman Müslümanın arızalı vücudunu, mesela alçıya alınmış vücudunu mesh etmesi caizdir. Şeriatımızın ona getirdiği kolaylıklardandır elhamdülillah. Bu bilhassa kol kırığı, ayak kırığı gibi, alçıya alınmış gibi meselelerde geçerli. Bir de şöyle geçerli. Mesela bir yara tedavisi söz konusu. Bu yara tedavisinin suya değdirilmemesi gerekiyor. Ya da üzerinde pansuman malzemesi var. Daha da enteresanı, mesela çalışırken Müslüman parmağını kesti. Parmağı kanıyor. Bant koydu üstüne. Şimdi bantı çıkarsa gene kanayacak. Ve orayı yıkasa kanayacak. Yani yara bantı dediğimiz şeyi konuşuyorum. Tabii bu cazip böyle basit bir sivilce gibi bir şey için konuşmuyoruz biz. Yani namazın çıkmasına yarım saat var. Müslümanın eli sürekli kanıyor. Bantı çıkarsa kanama devam edecek. Hele suyu deyince, yara suyu görünce biraz daha kanayacak. Ne yapar Müslüman? Bantı çözmez. Ha kolu bütün olarak alçıya, yani alçıdaymış veya yanık tedavisi görüyor maazallah. Ya da bir ufak sivilce kadar bir yara. Önemli olan yani böyle bir kaşıntıyı söz etmiyoruz, sivilceyi söz etmiyoruz. Sivilce kadar ama çok da kanama yapıyor. Hem zarar veriyor, kan kaybına neden oluyor, hem de abdesti toparlayamıyor Müslüman. Bantını çözmez. Alçısını açması gerekmez. Ve şeriatımızın mestlerden farklı olarak bize getirdiği bir hususta, mesela doktorun kolu alçıya alırken abdestli olması gerekmiyor Müslümanın. Veya o bantı sararken abdestli sarmak gerekmiyor. Ama mestlerde şart neydi? Abdestli giyeceksindi. Abdestli giyeceksin buydu. Mesh konusunda birleşiyorlar ama mestin şartlarında farklılık çıkıyor ortaya. Bu çok önemli bir husus. İkincisi, yani bu bantın, sargının abdestliyken yapılması gerekmiyor. Kanama halinde veya abdestsizken yapılır. Daha sonra biz abdest alırken onun üzerine mesh ederiz. Mesh'i tarif edeceğim. Gerek meshlerdeki, yani meshlerdeki meshimiz ve gerekse bu sargılardaki mesh, eli ıslatıp elin üç parmağıyla veya dört parmağıyla mesela ayağın tırnağından yukarı doğru bir çekmektir. Tıpkı başı meshettiğimiz gibi abdestte. Kol alçıdayken de kolu yıkamıyoruz. Elimizi ıslatıp o alçta veyahut da pansumanda olan yerin üstünden rutubetli elimizi geçiriyoruz. O da zararlıysa, mesela el rutubetliyken pansumana dokunması alttaki yarayı incitiyorsa, onu da yapmak gerekmiyor o zaman. Çünkü Allah'ın dini kullarına zorluk olmayacak şekilde kurulmuştur. Aynı şekilde yara ve tedavili bir organa mesh etmekle mest dediğimiz giyecekler üzerine mesh etmenin farklarından bir tanesi de 24 saat veya 72 saatlik süre için mestler giyilebiliyordu. O süre geçince de bozuluyordu. Ama bu arızadan dolayı yapılan meshlerde herhangi bir süre yoktur. 3 ay, 5 ay, 1 sene usul içinde, abdest içinde geçerli bir kural olarak bunu kullanıyoruz. Mestler için demiştik ki ayaktan çıkması halinde abdest bozulur. Ama yara iyileşmeden Bu bizim mesh ettiğimiz sargımız çözülecek olsa, yara iyileşmeden, tedavi olmadan, mesela açtık, mesh ettik, abdestimiz var. Sonra da açtık, baktık, yara iyileşti mi ya da işte alçı tuttu mu filan, kırık çıkık düzeldi mi baktık, kapattık pansumanı. Abdestimizde bir sakıncası yok. Meshlerle farklarını konuşuyoruz. Yeniden mesh etmek gerekmiyor mesela. Ama meshlerde neydi? Ayağından çıktığı an, mesh süresi başlamışsa ayağından çıktığı an abdest bozuluyordu. Bunda böyle değil. Yara üzerine veya bir tıbbi uygulama üzerine mesh yaptığımız, meshimiz ne zaman sona eriyor? Abdest sona erince sona eriyor. Abdest bozuldu mu? O meslik de bozuldu. Yeniden abdest alıyoruz. Yeniden onun üzerine mesh ediyoruz. Veya sargı iyileştikten sonra arıza çözülürse abdest de bozulmuş olur. Mesela kol örneği verelim. Kolumuz sargıda. Biz o da onun üzerine mesh etmiştik. Abdestimiz vardı. Doktor bir açayım bakayım dedi. Açtı baktı. Oo iyileşmemiş dedi. Yeniden sardı. Abdestimiz devam ediyor. Açtı doktor, baktı, o iyileşmiş, geçmiş olsun dedi. Abdestimiz de bozuldu. Çünkü ölçümüz neydi? Mesh ettiğimiz alet, sargı, neyse artık, iyileşmeden çıkarılırsa oradan mesh'e bir zarar yok. Tekrar bir yerine konuyor. İyileştikten sonra illet, yani ona müsaadeye neden olan, özre neden olan şey kalktığı için ortadan mesh de kalkmış oldu. Tekrar bir özetleme yapalım. Mesler üzerine mesh etmekle sargı gibi şeyler üzerine mesh etmek fıkıhta aynı konular olarak anlatılıyor. İkisi de abdest ve gusül yerine elle mesh etmekte birleştikleri için. Yoksa sargıyla, yani mesela kolun sargıda olması ile ayaklara kış soğuğundan dolayı mest giyilmesi aynı şey değil. Ama bir noktada birleşiyorlar. Hangi noktada birleşiyorlar? Yıkama yerine elle mesh yapıldığından dolayı birleşiyorlar. Fakat belli noktalarda farklılıklar var. Bunları tekrar toparlayalım. Ayaklara giyilen mestler abdestli giyilmeli. Şart bu. Ama sargının abdestle yapılması şart değil. Sonra üzerine mesh yapıyoruz biz. İkincisi, mestler 24 saat, seferilik ise 72 saatliğine giyilebilir. Sargı malzemesinde böyle bir şey söz konusu değil. İyileşince bir daha, ne zaman iyileşirse, kaç ayda iyileşirse. Mestler, üçüncü fark, mestler ayaktan yanlışlıkla da çıksa, bilerek de çıkılsa abdest bozulur. Ama sargıda iyileştikten sonra çıkarılırsa bozulur. İkincisi, ayaklara giyilen, dördüncüsü, ayaklarda giyilen mestler iki ayağa birden giyilirse üzerine mesh yapılır. Bir ayak mestli, öbür ayak çoraplı, birini yıkıyor, birini yıkamıyor olmaz. İkisine birden olacak. Ama sargı gibi şeyler, arıza nerede varsa, tıbbi ihtiyaç nerede varsa sadece orası için ruhsat olarak kullanıldığından o bölge sadece mesh edilir. Herhangi bir şekilde diğer kolun da mesh edilmesi gerekmez. Meshlerde böyle değil. İkisi de ya mesh edilecek ya da ikisi de yıkanacak ayakların. Burada bu konu açılmışken bir hususu daha fıkıh bilgisi olur ve yeri geldiğinde lazım olabilir diye gündeme getirmemize fayda var. Kadınların başörtülerini çözmemek için başörtüsünün üzerine mesh etmesi caiz midir? Bu mesele erkeklerin sarığının üzerine mes yapıp yapamayacağına benzer bir meseledir. Onunla paralel konulardan birisi bu. Ama herhalde kadının mesela kalabalık bir yerde abdest alırken özellikle başörtüsünü titiz bir şekilde şurasını iğneleyerek, burasını düğmeleyerek bağlamak zorunda olan bir dış kıyafet başörtüsünü çözmesi başka şey. Bir erkeğin sarığını çıkarıp bir kenara koyup çözmesi başka bir şey. Yani kadının başörtüsünü abdeste mesh etmek için başına çözemeyeceği yerler düşünebiliriz. Hanbeli mezhebinde ve İbn Hazm'in tercih ettiği ekolde böyle bir ruhsat vardır. Ama cumhurun görüşünde, tekrar cumhur diye bir kayıt koyduk. Cumhurun görüşünde kadının başörtüsü üzerine mesh yapması caiz değildir. Fetva da bu şekilde olmalıdır. Fakat fıkıh 100 yıl yaşayan bir insanın hayatında bir defa karşılaşabileceği ayrıntıları da hesap eden ilmin adıdır. Allah fukahaya rahmet eylesin. Tabii bu varsayımlar, şöyle olursa, böyle olursa varsayımları keyfi bir varsayımlardan dayanmaz. Çünkü fıkıh keyif üzerine kurulu bir ilim değil. Kur'an'ı, hadis-i şerifleri, ümmeti Muhammed'in zaruretlerini düşünme ilminin adıdır. Biz şöyle bir şey düşünelim. Havaalanında abdest alıp namaz kılmak durumunda olan bir Müslüman düşünelim. Hanımefendi. Şimdi havaalanında abdest almak, namaz kılmak, istediğin zaman alıp namaz kılıp teheccüd kılıp dualar yapacağın bir şey, uçağın kalkmasına belli bir saat var. Sen bir zaruri yolculuk yapıyorsun. Bir erkeğin havaalanında abdest alması bilemedin 3 dakika sürer. Haydi olsun 5 dakika. 5 dakikada da namazı kılsa 10 dakika eder. Bir bayanın, yolculuk şartlarında tesettüre bürünmüş bir bayanın üzerindeki dış kıyafetleri, başörtüsünü çıkarması sadece 5 dakika sürebilir. Belki tuvaletlerdeki tesettür bakımından bir sakınca olmayacak. Yani dış kıyafetini çıkarıp asıp, başörtüsünü çıkarıp asıp, ki onda da belli bir zorluk var. Nihayet kendi evi gibi çıkarıp çarşafını vesairesini asacağı bir ortam da olmayabilir. Güvenlik bakımından en azından. Güvenlik açısından olmayabilir. Hadi diyelim iki bayan girdiler. Biri kıyafetlerini tuttu. Burada bir zamanla yarış söz konusu olabilir. Burada Müslüman hanımefendi bu fetva ile amel etse, bu mezhebe geçse demiyorum. O bir laubalilik işareti. Bu fetva ile amel etse vebale girmiş ya da abdestsiz kalmış olabilir mi? Cevap. Takva meselesi bu. Orada ne kadar sıkıştığını, gerçekten uçağı kaçırmak veya namazı kaçırmak arasında bir tercih yapmaktansa böyle bir uygulama yapayım deyip demediğini bir Allah bilir, bir de o bilir. Abdestsiz namaz kılsa zaten ne diyecektik ki ona biz? Ne anlayacaktık ki bunu? Mesele kalpteki fetva meselesidir. Gerçekten orada ya namazı kaçırmak veya uçağı kaçırmak diye bir tehlike var. Ve burada da Müslüman hanımefendi Allah'ın ruhsatlarından bir ruhsat olarak görüp laubalilik gerekçesinden ya da işte sadece daldan dala atlayan bülbül olmak gibi bir niyeti olmadan Allah rızası için namazı kaçırmaktansa, abdestsiz kalmaktansa şöyle abdest alayım dese inşallah hiçbir sakıncası olmaz. Çünkü bu din kalplerdeki takvaya göre kullara hükmeden Allah'ın dinidir. Yeter ki hanımefendinin oradaki zarureti gerçekten zaruret olmuş olsun. Laubalilikten kaynaklanmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.